Seyyare.
Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar.
Sizin merhabalar.
Merhaba, merhaba. Nasılsınız?
Günaydın.
Günaydın. Sevindim. Enerjiye ihtiyacımız var çünkü bu ortamda ve dünyada hakikaten de. Türkiye'de de aslında bu hafta ben de ondan özellikle şimdi bahsederek başlamak istiyorum. İnsan hakları eylem planı malum.
Evet, enerjiye ihtiyacımız var ama temiz enerjiye.
Temiz enerjiye tabii çünkü.
Yenilenebilir enerjiye.
Yenilenebilir. Bizim de enerjimiz devamlı yenilensin de bayağı ihtiyaç evet. oluyor çünkü yenilerine. Şaka bir yana hakikaten yenilenebilir enerjiye ve bütün çevre konularına çok daha fazla eğilmeye ihtiyacımız var. Benim de işte bu aralar yeni evim olmuş olan, evimin hala İstanbul'da olduğunu düşünüyorum ama yeni evim olmuş olan Ankara'da da barajların doluluk oranı çok azaldı bu arada. Ve çok az su var. Yani yetişecek su yok ortada. Bütün bu işte kar yağışlarıydı vesaireydi son dönemde Ankara'ya olan sadece 3-4 günlük su ihtiyacını karşılayabilmiş. Kupkuru hakikaten yani Ankara demeyeceğiniz bir kış yaşandı. Çok da acıklı bir durum bu tabii. Diğer ayağımın olduğu diğer yerim İzmir'e de bu aralar çok sık gidiyorum biliyorsunuz. Hep kıta konuşuyoruz. Orada da felaketler üstüne felaketler, aşırı yağmurlar, aşırı her şeyler iklim olarak da yaşanıyor malum. Dolayısıyla işte
evet, depremlerle gerçekten de bir yandan şey yapıyor. Yunanistan'da evet. vesaire de. Çok biz yer veremesek de.
Yunanistan'daki de tabii çok ciddiydi. Yunanistan'da da çok şok oldular bu arada. Herkese oraya sevgimizi, selamımızı da yollayalım hakikaten komşumuza. Çünkü sıkı şiddetli hissedilmiş bir deprem. Tabii şimdi bu deprem şeyi de o tarafta olunca bu tarafta olur mu? Bu tarafta olunca o tarafta olur mu? Ne oluyor? Ne kadar bağlıyız? Birdenbire bağlarımızı, fay hatları en azından bizi bağlıyor. Bunu hatırlıyoruz. Bu acı acı güleyim. Çünkü bir yandan
felaketlerde diyorsunuz birleşiyoruz.
Felaketlerde birleşmiştik zaten. Malum 1999'da ilk Türkiye ve Yunanistan'ı yakınlaştıran yıllar sonra tarihlerinde belki ilk defa o boyutta deprem olmuştu. Maalesef gene öyle bir şey mi gerekiyor? Yani öyle acılar mı gerekiyor? İnşallah gerekmesin. Başka yollar bulalım. Bu arada Mart ayında Yunanistan'la istikşafi görüşmelerimizin devam edeceğini de hatırlatalım. Gene çok bir şey çıkması beklenmiyor ama bir yandan da işte ne oluyor? Mavi Vatan diye büyük bir tatbikat devam ediyor biliyorsunuz. Evet. Türkiye tarafından. Öte yandan Yunanistan ve Fransa arasındaki de iletişim de kuvvetli. Orada da işte askeri işbirlikleri devam ediyor. Dolayısıyla işte iki tarafta yani bir yandan istikşafi görüşmeler yaparken diğer yandan da nasıl diyeyim? Çatışma dinamiklerini de kaşımaya devam ediyorlar. Veya canlı tutmaya diyeyim daha doğrusu. Dolayısıyla bu yaz gene geçen yaz biliyorsunuz savaşın eşiğine geldik diye Yunanistan'da konuşulmuştu. Bu yaz bakalım ne olacak. Şimdi gelelim insan hakları eylem planına. Sayfası 9.375 euroya mal olan. Bu hakikaten oturup hesapladım bunu.
Nasıl bu çok ilginç ya.
Ya aslında 9.375 euroya sayfası verseler herhalde ben de bayağı bir şey yazarım. Artık hangi romancı olurum, hangi yazar olurum bilemiyorum ama bayağı bir ilham gelir gibi geliyor. Şöyle ki
teyzen olsaydı da çok güzel bir roman yazabilirdi.
neler yazarım ya. Üstüne size senaryo başka şeyler de vereyim yani. Yan ürün olarak da. Şaka bir yana şimdi bunun kapak sayfası falan da var. Boş sayfaları veya illüstrasyonları gerçekten yazılı olan sayfaları da oturup meraklısı hesaplayabilir. Ama şey hikayesi olunca 1.200 ben şimdi gene aklım karıştı ya. Bir dakika. 1.200.000 milyondır ağzı karışıyor. Çünkü bunlar çok uzak geliyor kendisine gibi. 1.200.000 euro. Tamam. Okey. Bu sadece bu raporun yazımı için Avrupa Birliği'nin verdiği para. Avrupa Birliği fonlarından. Daha doğrusu %85 Avrupa Birliği, %15 de Avrupa Konseyi. Ben ilk başta bunu duyunca 1 milyon 200 bin euroyu mal olduğunu, bu işte bir Avrupa Birliği projesinin çerçevesinde yapıldığını bütün proje diye düşündüm. Yani işte nedir? Bir sürü faaliyet vardır. Bu raporda bir tane çıktısıdır insan hakları eylem planı. Ama öyle değilmiş. Sadece bu raporun yazımı için. Çünkü o bütün aslında çatı projeleri ele aldığımızda 41 milyon euroluk zaten bir meblağdan bahsediyoruz. Dolayısıyla yani bu rapor, sadece bu raporun yazımı 2 yıllık bir süreçte, bu raporun yazımı 2019'dan beri bu olmuş. Yani aslında ortaya çıkana şaşmamak lazım. Yani ne oluyor? Yuvarlak
yani şey, ne kadar dedim fiyatı, bir daha zihnimde toparlanmasın, evet. Toparlamakta güçlük çekiyorum. 1 milyon 200 bin euro. Yani şu 9 amaç, 11 ilke, 50 hedef ve 393 faaliyeti içeren belgeden bahsediyoruz.
Bütün ilke başı falan, onları hesaplamayı da sizlere bırakıyorum artık. Tamam, ben sayfa başı maliyeti hesaplayabildim. O da ya hakikaten yani bunlar sarsıcı, çünkü nedir? Yarın öbür gün Avrupa'nın vergi verenleri bu paranın peşine düşmeyecek mi? Bu konu malzeme olmayacak mı? İlla ki bu kalem üzerinden olmayabilir ama muhakkak ki bu mesele edilecek. Yani Türkiye'de insan hakları düzelsin diye bu kadar para veriliyor. Ve işte bu kadar işte şey Avrupa Birliği vergi verenlerinin cebinden çıkıyor bu aslında temelde. Ondan sonra da ne oluyor, sonuç nedir diye muhakkak ki dolaylı olarak en azından bu konu olacak. Ve dönüp dolaşıp aslında Türkiye'ye dönecek bu iş. Bu sefer Türkiye'ye düşmanlık, Türkiye'nin insanlarına düşmanlık, bunlar zaten böyledir falan gibi söylemler tedavide olacak. Avrupa Birliği'nin kendisine de düşmanlık olacak. Yani gün kurtarılmaya çalışılıyor ama zaten 1 Mart 2021'de bu proje bitiyormuş ve bunun zaten bu çıktının çıkması lazım. En basit şey. Bir de üstüne üstlük haftaya Avrupa Konseyi'nin bildiğiniz gibi 9-11 Mart'ta önemli toplantıları var. Evet. Dışişleri Bakanlığı.
Evet, pazartesi başlıyor. Çok önemli o tabii.
Salı.
Evet, yani tam gelecek hafta gerçekten kritik bir hafta. Çünkü Osman Kavala'nın kararıyla ilgili işte AİHM'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki Avrupa İnsan Hakları İnsan Hakları Mahkemesi bilindiği gibi Avrupa Konseyi'nin bir parçası. Dolayısıyla orada hani bütün bu işte tutukluluk kararıydı. İşte Demirtaş'ın kararını zaten var ama özellikle Kavala'nın tutukluluğunun devamıyla ilgili de Büyük İnsan Hakları Örgütleri de Avrupa Konseyi'ne çağrıda yaptı zaten. Türkiye ile ilgili yaptırım uygulanması ile ilgili. Türkiye orada işte daha önce Azerbaycan'a yapıldığı gibi oy verme haklarının askıya alınması vesaire gibi bir uygulama söz konusu olabilirdi. Veya o yani şimdi bu belki ilk etapta söz konusu olmasa bile orada sıkı eleştiriler gelecek. Bu gene dünya kamuoyunda gündem olacak. Zaten çok kırılgan piyasalarımız var. Gene işte dolar zıplıyor, o hopluyor falan filan. Devamlı dünyada ne olursa biz de çok fazla açığız buna. Ki
evet, yani pardon bir parantez açayım, söylediğine bilgi olarak sadece bir cümle. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 yıllık tahvillerin faizi %1.60'a çıkınca dolar dün gece Türkiye'de de yükselişe geçmiş ve 7.55'i geçmiş önce Türk lirasını. Daha sonra bir miktar gerileyerek haftanın son işlem gününe 7.52 lira seviyesinden başlamış.
Evet, yani şimdi burada aslında bir dış politika hamlesi bir süredir devam ediyor. Bu da o büyük dış politika hamlesinin bir parçası. Zaten geçen yılın sonuna doğru Erdoğan'dan Avrupa Birliği'nin parçası olmak istiyoruz gibi açıklamalar duymuştuk. Ardından 25 Aralık civarı olması lazım yıl sonuna doğru. İsrail'le ilişkilerimizin düzelmesini isterim gibi, arzu ederim gibi bir açıklaması olmuştu. Şimdi bakıyoruz mesela işte bu insan hakları eylem planı açıklandıktan sonra Fransa'ya çok büyük bir çıkartma yapıldı. Aslında Fransa ile yapabileceğimiz Afrika, bütün Doğu Akdeniz ve ötesinde büyük işbirlikleri var. Biz aslında Fransa ile büyük işbirliklerine açığız gibi Macron'a gene bir zarf atıldı ki Fransa'nın da aslında bu desteğe şu bakımdan ihtiyacı var. Böyle dış ilişkilerde değil belki, Afrika'da şurada burada işbirliğiyle değil ama Fransa'da da İslam'ın ehlileştirilmesi gibi, aydınlatılması diyor, deniyor tabii ki. Büyük bir İslam, Fransa'nın İslam'ının bir rönesans geçirmesi ve işte bütün radikal unsurlardan temizlenmesi gibi bir büyük proje üstünde çalışıyor Macron bir süredir, bildiğimiz gibi. Bu konuda da konuştuk zaten, bahsettik daha önceki programlarda. Şimdi orada işte bu bir takım vakıfların, derneklerin tabii kapatılması aslında söz konusu. Ve bir yandan da oradaki işte Müslümanlar da kendilerinin aslında, yani burada her ne kadar çıkarılan yasalarda, laiklik odaklı yasalarda İslam ve Müslümanların adı özellikle geçmese de bütün bu yapılanlar aslında Müslümanlara yönelik. Ve orada da işte bütün bu süreçte en büyük muhalefeti Türkiye'den vakıflar, dini vakıflar ve gruplar yapıyorlar. Dolayısıyla onlar da zaten Ankara ile ilintili olduğu için, Türkiye politikasıyla son derece ilintili figürler ve yapılar oldukları için veya böyle en azından iddia edildiği için diyelim. Çünkü Fransa'da da basında bayağı bir bu konuda haberler yapılıyor vesaire. Türkiye ile iyi geçinmek bu açıdan da Fransa için çok önemli. Dolayısıyla neyse, bu büyük resimde elbette ki işte biz hep Almanya'dan bahsediyoruz. Diyoruz ki Şansölye Merkel arka kapıdan diplomasi yürütmeyi ve Türkiye ile iyi geçinmeyi çok seviyor. Ama Fransa'nın da şu sırada aslında bu politikaya hiç itirazı yok. Çünkü kendi içindeki o sıkıntıları Türk vakıf ve dernekleriyle yaşanan milli görüş kökenli işte AK Parti'ye yakın bir takım yapılarla iyi geçinmeye ihtiyacı var. Yani onlar hep dediğim gibi çünkü itiraz ediyorlardı bu değişikliklere, yasalara vesaire. Şimdi bunlar öyle olunca ve Erdoğan'ın da o desteğini alınca bu süreçlerde Türkiye ile de niye iyi geçmesin Fransa? Ve işte zaten Almanya aslında bu insan hakları eylem planının en büyük, nasıl diyelim, yararlananı. Niye onlar da itiraz etsinler? Peki şimdi ne oluyor? Türkiye'deki bu aslında çok ciddi insan hakları ihlalleri ve sıkıntılarının düzelebilmesi için zaten çok büyük mücadele veren insan hakları aktivistleri var. Bütün yük onların sırtına düşüyor. Onlar o kaç euroya cümlesi, kelimesi mal olmuş eylem planını takip etmek durumunda kalacaklar. Devamlı işte gözlemler yaparak, bakın burada bu iş yürümüyor vesaire demek zorunda kalacaklar. Ama hükümet açısından şunun da şu noktaya dikkat özellikle çekmek isterim. Mesela düşünün ki şimdi Amerika'da bir takım lobi şirketlerine büyük paralar veriliyor yıllardır. Türkiye'nin imajını düzeltsin, hükümetin imajını düzeltsin vesaire diye. Şimdi burada Avrupa Birliği'nden para alıyorsunuz üstüne ve büyük bir lobi faaliyeti gerçekleşmiş oluyor. Böyle de bir güzellik var tabii. Niye yapmasın hükümet? Ve Rusya'dan tabii, da bu arada... Gayet. Evet, Rusya'dan
gayet
da
benzer... yerinde. Yani 9 amaç, 11 ilke, 50 hedef ve 393 faaliyet belgesini söylüyorsun.
Evet, ev ödevi hesaplayın hepsini. Evet. Kuruş kuruş bakalım kaç euro. Şimdi Rusya'dan da benzer hamleler geldi bu arada, bu Avrupa Konseyi'nin toplantısı arifesinde. Orada insan hakları eylem planı yapamıyorlar. Üye adayı olmadıkları için ne yazık ki zavallı Rusya, onlara böyle eurolar yağmıyor.
Olsun, onlar da ilke şu kadar 11 ilke 12 ilke açıklasaymış.
Evet, değil mi yani? Tabii. Yok, o kadarını yapmadılar. Orada insan hakları komisyoneri Tatyana, hep soyadıyla ilgili sorun çekiyorum kendisinin. Tatyana Moskolskova olması lazım. Onun da mesela hem işte Duma'yı ikna etmeye çalıştığı, yani ikna etmek değil de Duma'da işte bizim Avrupa Konseyi'yle iyi geçinmemiz lazım, bizim çıkarımıza gibi o tarafa bir lobi yaptı. Ve aynı zamanda da Avrupa Konseyi'ne de aslında Rusya'nın Avrupa Konseyi'nde olması her zaman pozitif, işte iki taraf içinde vesaire gibi bir takım ifadelerde bulundu. O da ya tabii bir kamu görevlisi, bunu da unutmayalım. Bağımsız, özel bir kişilik değil. Ama oradan da bu tip aslında iyi geçinmeliyiz gibi açıklamalar, yaklaşımlar geliyorsa, ki Rusya'nın bu ara işte Biden yönetimi tarafından yeni yaptırımlar var. Yavaş yavaş tekrardan Amerika'da da yönetim değişikliğiyle yeni bir Rusya politikası oluşmaya başlıyor, Trump döneminden farklı. Bu tabii işte orada da bir toparlanmayı beraberinde getiriyor demek ki. O zaman Türkiye'de niye olmasın? Üstüne para da veriyorlar.
Evet. Yalnız şaşmamak. Bir tek soru daha sorayım parantez içinde izninle. Yani İnsan Hakları Eylem Planı'nda açıklamasında Cumhurbaşkanı net olarak şeyi de açıkladı. Hiç kimse düşünce açıklamaları nedeniyle özgürlüğünden yoksun bırakılamaz. Nokta. Temel ilke bu. Oysa bugün Aydın Engin de yazısında belirtmiş T24'teki iki örnek vermiş bu meşhur fezlekelerden. Dokunulmazlıkların, HDP'liler başta olmak üzere dokunulmazlıkların kaldırılması için verilen fezlekelerden. Birinci örnekte işte savcı demiş ki propaganda yok ama potansiyel içeriyor. Her an propaganda yapabilir. Motamo söylüyorum. Kelimesi kelimesine böyle savcının fezlekesinde. Yani bu konuşmada propaganda yok ama her an propaganda yapma potansiyeli içeriyor diye suç kanıtı olarak bunu gösteriyor diyor savcı. HDP milletvekilinin kafasının içini okuyor. Bir örnek daha veriyor. HDP'li İzmir milletvekili Serpil Kemalbay'la ilgili fezlekede HDP eş genel başkanı Pervin Buldan'ın 2018 Ekim'inde Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaptığı konuşma esnasında tepkisiz kaldığı belirtilmiş. Bu da suç. Fezlekeyi yazan savcı bu tepkisizliği örgüt propagandası olarak nitelendirmiş. Şimdi bunlar bu bizim hedef meselesi 9 amaç 11 ülke 50 hedef ve 393 faaliyetli belgeye uyuyor mu?
Galiba uyuyor bence. Çünkü terörle mücadele kanununa hiç değinilmemiş. Dolayısıyla bu davalar da daha çok terörle mücadele kapsamında gittiği için herhalde uyumlu diyeceklerdir.
Bu işte söylemlere baktığımızda zaten her zaman aslında pozitif bir görüntü oluyor. Kimse biz insan haklarını ihlal edelim de berbat bir ortam yaratalım da gibi şeyler söylemiyor. Kaldı ki dün Abdülhamit Gül, Adalet Bakanı, Anadolu Ajansı'nın sabah canlı yayınında, bütün kanallardan canlı yayınlanan programındaydı. Ve orada tamamen erkeklerden oluşan bir grup içinde tabii ki de gazeteci olaraktan. Şunu söylüyordu, yani insan haklarıyla ekonominin çok yakın, yatırımın, dış yatırımın çok yakın bağlantısı var. Biri olmadan diğeri olmuyor mealinde sözler ediyordu. Yani ekonomi, kalkınma ve insan hakları bağlantısı demek ki AK Parti'nin bu en üst isimlerinin de gayet anladığı bir durum. Fakat uygulamaya gelince daha çok işte böyle bir halkla ilişkiler şeklinde oluyor herhalde. Avrupa halklarıyla ilişkiler şeklinde daha çok. Ama tabii AK Parti'nin de son dönemde birçok hamle yapmaya çalıştığını dikkat çekelim. Yani bu işte kongreler, onlar işte düğün coşkusuyla özellikle yapılıyordu. Sonra ya dışarıdan bakınca kalabalık ama içeriden tabanı enerji dolduruyor tabii bunlar. Yeni görevlendirme ne olacak, kim gelecek vesaire. Ve tabii ki partiyle ilgili kararsızlığa düşmüş veyahut da işte biraz uzaklaşmış insanlar. İşte mesela daha enerjik bir takım isimler geldi il başkanlığına. Mesela işte bu İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile ilgili bu çok konuşuldu. Milli Görüş kökenli, işte Saadet Partisi kökenli ve aslında bu yolsuzluk işlerine veyahut da akçeli işleri bulaşmamış bir insan falan gibi bir takım kendisiyle ilgili tahayyüller ortaya kondu. O da ilk defa işte Canan Kaftancıoğlu'nu malum kahveye davet etti.
Evet.
Ama yani bütün bunların aslında orada tabii ki Ekrem İmamoğlu'na da laf ederek ve Ekrem İmamoğlu'nu asıl İstanbul'u kazanan Ekrem İmamoğlu değil diyerek Canan Kaftancıoğlu'nu davet ettiğini de unutmayalım. Bu biraz gıybet tarafına giriyor işin aradaki.
İşte en enerji diyorsun ama ben de tekrarlayayım. Yenilenebilir enerji bu.
Yeni
bakalım yenilenebilir olup olmadığını bunun ancak seçim sonuçlarında göreceğiz.
Ya vallahi şimdi orada seçim sonuçları, seçim gerçek bir bu arada realite haline mi geliyor önümüzdeki dönemde bilemiyorum. Bir gerçekliğe mi görünüyor? Ama siyasette işte hakikaten AK Parti için bütün tuşlara basıyor diyorlar. Böyle yorumlar var hakikaten ama bazıları da tutuyor ki AK Parti baktığımızda oylarını işte %30'luk bir çekirdeğe inse bile kararsızlığa dağıtmadan korumayı sürdürüyor. Çeşitli araştırmalara baktığımızda hep bu tarz bir durum görüyoruz. Muhalefetin bu arada tabii ki sıkıntılı bir dönemi. Bu işte fezlekeler, dokunulmazlıkları biz bayağı çok konuşacağız herhalde önümüzdeki dönemde. Ama HDP'ye karşı da sırf konuşacağız gibime gelmiyor. Zaten olağan şüpheli CHP Türkiye siyasetinde yeri bile olmadığı dün Cumhurbaşkanı tarafından söylendi, telaffuz edildi bildiğiniz gibi. Bir yandan da İYİ Parti ile ilgili Ümit Özdağ'ın da istifası her ne kadar işte Muharrem İnce'nin CHP ve Ümit Özdağ'ın da İYİ Parti'den istifa edip kuracağı hareketler %1'lik belki aşağı yukarı oy desteğine olsa olsa kavuşacak olsa da Muharrem İnce'nin böyle olur da Ümit Özdağ'ın çok daha da düşük olabilir tabii ki. Ama burada tabii ki yönelttikleri eleştiriler, yarattıkları polemikler, hele ki Ümit Özdağ'ın bir de böyle belgelerimle gidiyorum ve işte neler çıkacak gibi bir ithamlar savuruyor olması tabii ki sarsıcı olabilir. Ya seçmen sonuçta o polemikten, o didişmeden partiler içindeki, partilerin kendi içindeki hoşlanmıyor. Bir arayışlara giriyor. Bir böyle hakikaten karşısında o güçlü muhalefeti bir arada görmeyince morali bozuluyor. En azından öyle söyleyeyim. O bakımdan muhalefetin hakikaten zor bir bahar ve yazı olacak gibi geliyor. Birçok ismin çok üstüne gidileceğini ben düşünüyorum. Bu benim öngörüm. Bakalım ne olacak? Bu tabii ki işte bu arada tabii ki çok yorulacak muhalefetle beraber. Diğer bir kesimde insan hakları savunucuları olacak. Çünkü dediğim gibi onlar o 128 sayfanın hiç de bir maddi de karşılığı olmadan hepsinin peşinden koşuyor olmak zorunda kalacaklar. Dert anlatmaya çalışıyor olacaklar. Ve bu arada tabii ki de bu süreçte Fransa'nın işte gerçek İslam bu değil projesiyle meşguliyeti Almanya'nın da biliyorsunuz sonbaharda seçimler var. Merkel emekli oluyor. Siyasetten tamamen çekiliyor. Orada da işte yeni iktidar nasıl şekillenecek? Ki bu arada şunu da vurgulayalım. Almanya'nın yeni iktidar ortağının Yeşiller olma ihtimali de çok yüksek. O zaman bakalım Almanya'da bu haliyle duruyor olacak mı?
Evet.
Diyelim. Evet yani işler yavaş yavaş değişiyor. Önümüzdeki dönem hareketli bir dönem olacak herhalde. Bütün bu aslında
ben düzeni... çok özür dilerim sizin evet. Şeyi anlamadım. Zamanımız kalmadı ama belki bir cümleyle tabii. Söylersen neden Yeşiller ortak oluyor? Yani seçimler mi var, ne var, ne oluyor?
Ha tabii genel seçimler var. Pardon ben onu tabii hep tamam. Kafamda öyle bir milat olduğu için kusura bakmayın paylaşmadım. Almanya'da genel seçimler var. Ve Almanya'daki genel seçimlerin sonucunda da şu an işte Hristiyan Demokratlar evet birinci parti ama Yeşiller de ikinci parti olarak uzun zamandır sürdürdükleri için burada Yeşillerin tabii koalisyon ortağı, yeni büyük koalisyon ortağı olma ihtimali çok yüksek. Bunu da belirtelim. Ve tabii evet. Hep söylüyoruz Şansölye Merkel de tamamen hiçbir siyasi görev almadan tamamen çekileceğini siyasetten de duyurmuştu. Hala da CDU'nun adayı kim olur, ne olur vesaire de bunlar da tartışılıyor bu arada.
Evet. Bu arada Eylül'de takipte kalacağız tabii bunları. Peki süreyi bitirdik, doldurduk. Çok teşekkür ederiz sizin.
Çok sevgiler herkese. Görüşmek üzere gelecek hafta.
Görüşmek üzere.
Seyyare.
Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar.